İnsanım dedi. İnsanım, dünyalık şeyleri istemesem de severim. Lakin Allah'ı daha çok severim ben. Canımdan vuruyordu beni. Öldürüyordu, kıvrandırıyordu. Hem artık her neyi seversem seveyim, Allah için severim ben, dedi benim sinemi delerek. Son bir nefesim varsa, onu da ciğerimde bırakıyor, benim canıma kastediyordu. Ne anlıyordum ki? Çoktan kaybetmiştim onu. Daha da bir şey söyleyemedim. Anladım ki o bambaşkaydı. Ne edersem edeyim olmayacaktı. Ve ben onun içinde bir zindandaydım. Kaçmak istiyordum ondan, kurtulmak istiyordum. Ama yapamıyordum bunu. Birkaç zaman daha o halde öylece ağlayarak ve devamlı Allah adını anar halde bekledi. Gözünden yaş hiç eksilmedi. Neden sonra sanki birden bir şeyler olmuş gibi, bir haber duymuş gibi kalktı yerinden. Çilehanenin kapısından çıkıverdi. Cübbesini geçirdi üzerine, başına sarığını taktı ve çıktı dergâhtan dışarı. Koşar gibi hızlı hızlı yürüyerek çarşıya doğru gidiyordu. Nedendi bu hali? Az evvelki halinden neler olmuştu da böyle dönmüş ve çekip gidiyordu? Hem nereyeydi bu gidişi? Çarşıya gelmişti şimdi. Sanki bir şeyler arıyor ya da birini bekliyor gibi durdu bir vakit. Neden sonra sahile doğru yürüdü. Gözleri açık mıydı, kapalı mı belli değildi. Az sonra durdu olduğu yerde. Başını biraz yerden kaldırdı. Karşıdan gelene baktı. Demek ki onu bekliyor, onu gözlüyor ve belki de onu karşılamak için burada eğileşiyordu. Zira gelen Sultan Ahmet'ti. Sultan hem gördüğü rüyanın tesiri hem de kadim-i şerifi iade etmiş olmanın hüznüyle derdine derman olur diye sarayından çıkmış da hocası bildiği Hüdayi'yi ziyarete gelmişti. İşte tam da burada karşı gelmişlerdi birbirlerine. Sultan atının üzerinde gelirken Hüdayi'nin ötede durup da ona baktığını görünce hemen indi atından aşağıya. Edeple Hüdayi'ye doğru yürüdü. Biri diğerine bu alemin sultanıdır diye hürmet ediyor, ellerini önünde bağlıyordu, diğeri gönül sultanıdır diye berikine hürmet ediyor, başını öne eğiyordu. Ne güzel haldi bu ve beni bile mesrur ediyordu. Sultan iyice yaklaştı ve selam verdi Hüdayi'ye. Sonra, efendim dedi, gönlüm daraldı, içim sıkıldı da size geliyordum, derman bulurum diye. Sultan Ahmet bilmiyordu Hüdayi'nin de ciğerinin yandığını. İkisinin yangını da birbirine benziyordu ama aynı değildi yangınları. Biriki sönsün istiyor, öteki yansın istiyordu. Hiç cevap vermedi Hüdayi. Cevap vermek mi istemiyordu, vermemesi mi gerekiyordu, yoksa verecek gücüm yoktu. Efendim, dedi tekrar Sultan Ahmet, bir şey oldu. Öyle bir şey oldu ki beni yaktı ateşi. Bilirim sultanım, dedi Hüdayi. Nasıl bilebilirdi? Ama biliyordu. Bilirim, siz doğru olanı yaptınız. Lakin yakmayın ciğerinizi. Değil mi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam teşrif etmiştir rüyanızı? Sevinin. Cevap veremedi Sultan Ahmet. Nereden bildiğini bile sual etmedi. Ama anladı Hüdayi'nin makamını. Yanında onun sultanlığı bir hiçti ve onun makamının yanında kendi makamını küçücük hissetti. Haydi sultanım, dedi Hüdayi. Binin atınıza da dergaha gidelim. Olur, dedi Sultan Ahmet. ve atına doğru birkaç adım atmıştı ki çakılmış gibi durdu yerinde. Tekrar döndü Hüdayi'ye. "Efendim," dedi, "Sizce'ye giderken ben nasıl ata bineyim? Siz buyurun binin ata da ben önünüzde yaya yürüyeyim." Olur demesini ne çok isterdim Hüdayi'nin. Lakin biliyordum ki olmaz diyecekti. Böyle bir şey kabul etmezdi o. Tevazu denen gömleğini giydiği günden beri bir kez olsun çıkarmamıştı boynundan. Ve tam hayır diyecekti ki sustu birden. Aklına hocası üftade geliverdi. Son anında bir dua etmişti ona. Hatırına düşüverdi o dua. "Evladım," demişti üftade, "ben senden razıyım. Sultanlar atının önünde yürüsün." Hiçbir şey demeden ata doğru yürüdü Hüdayi. Binecek miydi gerçekten? Binecekti. Gitti ve bindi atın üzerine. Sultanahmet atın önü sıra yürüyor ve Hüdayi atın üstünde gidiyordu. Allah kendine köle olanı sultanlara sultan ediyordu. Ve Sultanahmet kibir perdesini yırtmış, tevazu denen sırrı öğreniyordu. Birkaç on adım gittikten sonra attan geri indi Hüdayi. Gören herkes onun böyle atın üzerinde gittiğine ve sultanın onun atını çektiğine şaşmıştı. Lakin iniyordu şimdi attan. Sultanahmet ne denli ısrar ettiyse de dinlemedi, indi. Bir kez daha söyledi sultan. "Efendim," dedi, "inmeyin." "Sultanım," dedi Hüdayi, "ben bu ata binmezdim de, sırf hocam üftadenin duası yerine gelmiş olsun diye bindim," dedi ve yürüdü. İstanbul'da herhangi bir yer. 2014. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bu okuduklarım evet bir roman olarak güzeldi de bu anlatılanlar nasıl şeylerdi böyle? İnsan anlamakta bu kadar zorlanırken Aziz Mahmud Hüdayi bunları yaşamakta kim bilir ne kadar zorlanmıştır. Gerçek mi acaba? Olabilir mi yani? Mümkün mü? Değilse bile öyle inanmak istiyorum ve inanıyorum da. Bu okuduklarım beni değişik bir hale sokuyor, farkındayım. Sanki o rüyalar, Sultanahmet'in gördüğü rüyalar. Böyle rüya gören insanlar var mı hala acaba? Bu rüyaları yorumlayabilen insanlar var mı? Bu rüyalara inanabilenler var mı? Böyle bir rüya görmeyi çok isterdim mesela. Kendi rüyalarımı düşünüyorum, anlamsız, sathi ve sadece rüya olan rüyalarımı. Neden benim rüyalarım böyle değil, bilmiyorum. Sonra Aziz Mahmud Hüdayi'nin şiirleri. Allah'ım, ne kadar güzeller, ne kadar gerçek ve ne kadar sade ve ne kadar hakikatler. İnsan dünyayı böyle nasıl anlatır? Şiir yazabilenlere hep imrenmişimdir zaten, hep hayret etmişimdir. Ama bu şiirden fazlası. Kitabın dediği gibi, ilham eden nefsin işi mi bu? Yani bir yerden sonra nefsi mi insana köle oluyor, nefsi mi onun istediklerini yapıyor? Bir de Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocasına, üftadeye olan muhabbeti. Seneler geçiyor. Ömrü geçiyor ama nasıl seviyor böyle? Nasıl ki onun sözü yerine gelsin diye istemese de yapıyor bunları. Hayret ediyorum, şaşırıyorum. Ama bir şey var ki bu kitap günahlarımı getiriyor aklıma. Günahlarım, yaptıklarım, kimse bilmez sandıklarım hepsi bir bir hatırımda şimdi. Hepsini nefsim yaptırmış olamaz bana. O belki ilk sözü söylüyor ama ben yapıyorum. Değil mi ki onu engelleyebiliyorsam, istediklerini de yapmayabilirim. O vakit ben sorumluyum ettiklerimden. Benim suçum ve benim günahım. Tövbe etmek geliyor aklıma. Utanıyorum. Tövbelerimden bile utanıyorum. Bir anlık olsun anlayabiliyorum sanki kitapta geçen tövbelerime, tövbelerime tövbe ediyorum diye neden dendiğini. Birden aklıma geliyor, kitabı okumaya başlamadan önce namaz kılacaktım. O yaşlı adam namaza gidince öyle demiştim kendi kendime. Neredeyse vakit geçecek. Nefs işte bu demek. Beni engelledi, durdurdu, unutturdu. Hemen kalkıyorum oturduğum yerden. Abdest almak için gidiyorum. İçimden gelen bir ses var ve zaten geçmiş artık vakit. Yetişemezsin ki diyor. İnanmıyorum şimdi ona. Durmuyorum. Gidip abdest alıyorum. Ve içimden geçen hiçbir sesi dinlemeden ve düşünmeden ve tereddüt etmeden namaza duruyorum. Hiç susmuyor içimdeki bu ses. Şimdiye kadar da böyle miydi? Hep konuşur muydu? Ben duymuyor muydum onu? Ya da fark edemiyor muydum? Nasıl olurdu böyle? Ya da yoksa kitapta okudum diye böyle mi olduğunu sanıyorum? İçimde bir ses var diye ben mi evham yapıyorum? Namaz kılarken bile beni yalnız bırakmıyor. Aklıma neler geldi böyle? Neleri düşündüm de durdum bir namaz sırasında? Normalde otursam aklıma gelmeyecek şeylerin her biri peş peşe saldırdı sanki zihnime ve bir an olsun kesilmedi. Çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Kalkıyorum namaz kılmak için oturduğum yerden. Aklımda bütün her şey. Pencerenin kenarına geçip de sokağa bakıyorum. Şehir karanlık. İnsanlar evlerinde. Yağmur olsa bir de ne güzel olurdu diyorum. Bir vakit pencereden anlamsızca seyrediyorum etrafı. Neye baktığımı, neden baktığımı bile bilmiyorum. Sadece bakıyorum ama görmüyorum bir şey. Sonra bir şeyler atıştırmak için mutfağa doğru giderken sehpanın üzerinde ufak defteri görüyorum. Kapıma gelen adamın verdiği ufak defter. Burada unutmuş. Üzülüyorum birden. Hem de merak ediyorum acaba gelmiş midir oğlu diye. Aklımda yaşlı adamla ilgili tuhaf düşünceler var aslında. Ama inanmıyorum düşündüklerime. Götürüp şimdi vermek istiyorum unuttuğu defteri. Sonra saatin geç olduğunu fark edip vazgeçiyorum. Hem kitabı da okumak istemişti ve az kaldı kitabın da bitmesine. Kitabı da bu akşam bitirip ikisini de yarın beraber veririm diye düşünüyorum. Gidip mutfaktan atıştıracak bir şeyler alıyorum kendime. Sonra odaya tekrar gelip oturuyorum. Bir zaman bekliyorum. İçimdeki ses hala konuşuyor mu diye dinliyorum. Konuşuyor ve susmuyor. Bin bir türlü şey istiyor benden. Ama ben kitabı bitirmek istiyorum. Ve son kez elime alıyorum kitabı.